Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 18 Eylül 2023 tarihinde gaz piyasalarını değerlendirmek üzere karşımızda Sohbet Hocamız var. Sohbet Hocam merhaba.
Merhaba Barış.
Hocam bugün için ilginç bir rapor seçmişsin. Ben okurken çok beğendim. En beğendiğim noktalarından biri de hep aynı birimleri kullanmasıydı. İstersen raporu ve niye bu raporu incelediğimi sen anlat, buyur.
Gaz ihraç eden ülkeler birliğinin her ay yayınladığı, aslına bakarsan çok geçmiş bir tarihi yok ama birkaç aydır düzenli olarak yayınladığı aylık gaz piyasa raporu var. GECF, Gas Exporting Countries Forum. Onun web sitesinden ücretsiz olarak indirmek mümkün. Her ay yayınlanıyor. Aslına bakarsan biraz uzun bir rapor. Şey olarak uzun derken yani...
O içeriği var yani.
Kaç sayfa? 75 sayfalık bir rapor. Bunun tabii her tarafını okumak herkes için önemli değil. Sadece grafiklere bakmak bile yeterli. Yani bu raporun güzel tarafı şu... aylık gelişmeleri veriyor. Yani şu Eylül ayındaki raporda bir sürü veriye ait Ağustos ayı rakamlarını buluyorsunuz. Şimdi, normalde aylık veriye ulaşmak pek kolay bir şey değil. Bu Uluslararası Enerji Forum'un JODI database var, veri bankası var. O da bugün yeni update'i yayınladı. Fakat en son veri, aylık veri Temmuz ayına ait. Bu yüzden bugün konuşacağımız rapor o açıdan önemli. Yani gaz piyasasını yakından takip ediyorsunuz. Aylık verilere ve özellikle bir önceki ayın verilerine ihtiyacınız var. Bunu aylık verileri düzenli olarak size sunan böyle ücretsiz pek fazla yayın yok. Ücretli bazı alternatifler mevcut. Onlar var. Şimdi istersen çok kısa olarak en azından rapor neler içeriyor ve önemli gördüğümüz başlıkları üzerinden geçelim.
Tabii ki.
Böylece belki dinleyenler bundan sonraki aylık raporlara kendileri bakıp en azından içinde ne var, önemli gelişmeler nelerdir şeklinde en azından grafiksel olarak da görmeleri mümkün. Şimdi raporun normalde arz, talep, ticaret olarak okumak lazım. Bir de fiyatlar kısmı var. O fiyatlar kısmını bir sürü yerden edinmeleri mümkün dinleyicilerin. Talep kısmına baktığımız zaman dünya gaz talebi biraz arttı talep. Çok fazla değil. Arzla karşılaştırdığımız zaman arzla artmıştı. Çok düşük de olsa dünya gaz üretimi %1.6 arttı Ağustos ayında. Yani nedir? 2023 yılı tahmini olarak 4.1 trilyon metreküp'e geleceğiz diye bir tahmin var. Geçen sene 4 trilyon metreküptü. Şimdi talep kısmında Avrupa'nın biliyorsunuz gaz tüketimi her ay düşüyordu. Burada ilginç bir veri. Ağustos ayında Avrupa Birliği gaz tüketimi %6.5 yıldan yıla farkına aldığımız zaman %6.5 büyüdü. Yani 17.5 BCM yani milyar metreküp.
Burada uzun zamandır ilk defa
gördük. Efendim?
Uzun zamandır ilk defa gördük sanki.
Evet evet yani bu sene ilk defa yani önceki senelerle karşılaştırıldığı zaman Ağustos ayında ilk defa yukarı doğru bir hareket gördük. Burada da sanayinin etkisini görüyoruz Almanya ve İspanya'da. Bu Almanya konusu oldukça önemli çünkü Almanya'da sanayi sektöründe gaz kullanımında çok ciddi düşüş görmüştük. %17-18 civarında Birçok analistin, ben de dahil aslına bakarsan, görüşü bu sanayideki azalan talebin olduğu gibi yerine gelmeyeceğiydi. Çünkü bir endüstriden kayış söz konusu. Yani o talebin bir kısmı ölü talep olarak bakmak lazım. Yerine gelmeyecek. Bu nedenle de Avrupa gaz talebinde özellikle sanayi sektöründe 2021 veya COVID öncesi dönemlere gelmek oldukça zor gözüküyor. Bu önemli bir konu. Yani Ağustos ayında gaz talebi Avrupa Birliği'nde arttı. Amerika'da zaten artış gösteriyordu. Orada 0.7 yani %1 gibi bir yıllık artış var. Burada ilginç bir nokta Çin. Evet. Çin %12 Ağustos ayında artış gösterdi ki bu 33 milyar metreküp'e de tekabül ediyor. Çin doğalgaz talebi Şubat ayından beridir sürekli düşüş gösteriyordu. 2021'de de 2022'de de hep öyleydi. Oldukça düşük gösteriyordu. Herkes merak ediyordu Çin'in talebi ne zaman böyle kendisini gösterecek diye. Şimdi Ağustos ayında bunu gördük. 3 aşağı 5 yukarı Hindistan'da da benzer şeyi gördük. Hindistan'da da talep Ağustos ayında %9 arttı. Evet. Benzer şekilde Japonya ilk defa Ağustos ayında gaz talebinde artış gördük. Çünkü Ocak-Temmuz ayı aralarında ki aylık Japonya'nın gaz talebi 2021 ve 2022 yıllarındaki aylık taleplere karşılaştırdığın zaman düşüş gösteriyordu. Orada da bir tık yukarı çıkma var. Benzer şekilde Güney Kore'de de durum aynı şekilde. Tabii bu durum böyle olunca bu olay dolayısıyla LNG talebine de etki ediyor. LNG talebi mesela Asya'da bu Temmuz ve Ağustos aylarında 2021 ile 2022 arasında kaldı. Ama Ekim'den itibaren normalde orada talep yukarıya doğru çıkıyor. Yani bu Temmuz ve Ağustos belki bir gösterge olmayabilir ama bunun da devamı gelebilir. Bunu öyle okumak lazım. Yani hafif bir kıpırdanma var Ağustos ayında. Bu devam edecek mi? O soru işareti. Arz tarafında söyledik. Dünya gaz üretimi %1.6 arttı. Bunda da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi var. Ama sadece Amerika Birleşik Devletleri diye okumamak lazım. Çin'de de yerli gaz üretimi %6 arttı bu yıl. Aylık üretimi de yaklaşık 18-20 milyar metreküp civarında. Norveç'te üretim düştü. Onun da nedeni Ağustos 15 Kasım 7 arasında süren bakım bazı sahalarda ve Kolnes gaz proses tesisindeki bakım nedeniyle üretim düşmüştü. Fakat bu düşüşün bir kısmı Norveç'te Dval diye bir gaz sahası var. Onun devreye girmesiyle yani etkisi çok fazla görülmedi. Beklendiği gibi. LNG arzında diğer bir kayda değer noktada Nijerya'nın LNG arzının yani LNG ihracatının 5 yıllık ortalamasında devam ediyor olması ve biliyorsun Avustralya'da bu Chevron'un iki tane tesisinde bir grev olayı var. Hala yılan hikayesine döndü. İşte bir günlük şey yapıldı, grevler yapıldı. Bunun daha uzayacağı söyleniyor. İşte Chevron ben buraya ek işçiler getireceğim. Yani hani grevi bozan dışarıdan işçiler getirerek tesisindeki üretimi azaltmamayı istiyorum dedi. Ama Bunun etkisi Avrupa'ya yok. Çünkü Avustralya'daki tesislerin ihracat noktası Asya piyasası, özellikle Japonya ve Çin. Şimdi LNG şeyine bakalım, ithalat kısmına bakalım. Küresel olarak LNG ithalatı %4.3 arttı. Yıldan yıla karşılaştırdığımız zaman, yani 34 milyon ton bir artış gösterdik. Burada Asya, Pasifik ve MENA dediğimiz Orta Doğu ve Kuzey Afrika diyoruz ama normalde Orta Doğu'dan geliyor. Burada da Asya geneline baktığımız zaman işte talepte ne dedik? Ağustos'ta bir yukarı çıkış gördük. LNG talebinin de %4 artmasındaki asıl neden de Ağustos ayında Asya LNG ithalatının 2021 ve 2022 ile karşılaştırıldığında daha yukarı çıkmasıydı. Burada tabii Çin 5 aydır öndeki daha önceki yıllara ve aylara göre 5 aydır LNG ithalatını arttırıyor. Dolayısıyla yani Çin'de talep geri geliyor mu? Evet. Geri geliyorsa bu ne kadar devam edecektir? Burada bazı sinyalleri veriyormuş gibi görüyoruz. Avrupa Birliği birazcık farklı. Temmuz ve Ağustos ayında LNG ithalatı düştü. Çünkü talep de düşmüştü. Sadece Ağustos ayında birazcık yukarı doğru bir kıpırdanma var. Ama o çok fazla önemli değil. Çünkü boru gazı ithalatı Ağustos ayında 13,5 milyar metreküptü. Bu yıl baktığımız zaman aslına bakarsan Avrupa Birliği her ay boru gazı ithalatı 15 milyar metreküpün altındaydı. Ki bunu yaklaşık yarısı işte Türk akım bir, yarısı Ukrayna'dan geliyor. Japonya'da da LNG ithalatı burada önemli bir konu. Çünkü Japonya dünyanın bir numaralı LNG ithalatçısı. Japonya'nın LNG ithalatı 5 yıllık ortalamanın altında. Bu da nükleerin Japonya'da geri gelmesinden dolayı. Genel durum bu. Arz talep ve özellikle LNG ticaretinde. Eğer şimdi Avrupa Birliği'ndeki durumu incelemek istersek burada bu Brügel'in bir sitesi var. Brügel'in sitesinde aylık işte boru hatlarıyla veya LNG ile Avrupa Birliği'nin ithal ettiği gaz miktarı orada grafiksel olarak veriliyor. Aslında bakarsanız o grafiklerdeki verileri de yüklemek mümkün.
Peki ama
güzel bir şey veriyor. Buradan stoklara geleceğiz. Evet, söyle.
Stoklara gelmeden önce özellikle bu Ağustos'ta pek çok yerde, özellikle Asya'da görünür olmasından dolayı söylüyorum. Ki kaldaki raporda çok güzel bir kış beklentisi iklim kısmı da var. Acaba sıcak bir Ağustos, sıcak Ağustos talebi mi sence bu? Yani baktığın zaman ben böyle bir şüpheye kapıldım. Çünkü Asya'da belli
ama ülkeler... Ama dikkat et.
Buyurun.
Dikkat et, bu sıcak hava dediğimiz zaman işte şey deriz, işte klima vesaire deriz ama onun dağılımı tam olarak bilmiyoruz. Sadece şey değil yani.
Ya elektrik üretimi de yani.
Elektrik üretimi, sadece elektrik üretimi değil. Burada mesela Avrupa'da normalde gaz talebi düştü dediğimiz zaman genellikle elektrikte kullanılan elektrik üretiminde gaz talebinin düşüşü ön plana çıkıyor. Ağustos farklı bir durumdu. Ama Asya'daki kırılımı şu anda tam olarak bilmiyoruz.
Çünkü
dolayısıyla şey de olabilir. Yani sanayi burada önemli olan, haklısın, elektrik. Ama elektrikte baktığımız zaman işte Güney Kore ve Japonya'yı bir kenara koymak lazım. Orada nükleer santraller devreye girdi. Doğru. Bir kısmı, yükün bir kısmını aldı. Dolayısıyla sanayinin ne kadar ön plana çıktığını tam olarak bilmiyoruz. Çünkü bunlar daha yeni veriler. Evet, şimdi şeylere bakalım. Stoklara, stok seviyelerine bakalım. Burada bakacağımız 3 tane, 3-4 tane aslına bakarsanız veri var. Her tarafa bakmaya gerek yok. Japonya ve Güney Kore'de stoklar 5 yıllık ortalamanın altında. Bu alarm verecek bir durum mu? Çok fazla değil çünkü gaz talebindeki düşüş nedeniyle o kadar çok fazla önemli değil. Amerika'da stoklar %65 civarında, 5 yıl ortalamanın üst sınırına doğru yakın, çok önemli değil. Bu da asıl önemli olan Avrupa'daki gaz stokların doluluk oranının %94'e ulaşmış olması ki biliyorsun %90 hedefi vardı Kasım 1 itibariyle Avrupa Birliği'nin. Fakat bu hedefe aslına bakarsan Ağustos ortalarında varmış olduk. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin eli biraz rahatlamış oldu. Havalar da güzel gitti. Kışı, daha doğrusu sonbaharın etkisini fazla görmedik şu anda. Bir, ikincisi eğer hava soğuk geçse dahi bu stoklar belki kışı geçirmeye yetebilir şeklinde bir iyimserlik de var bir sürü kurumda ve analiste. Fakat Avrupa stokları mümkün olduğu kadar doldurmayı istiyor. Fakat kendi stoklarının yanında Ukrayna'da gelin kardeşim benim stoklarımda 10 milyar metreküp civarında gazı depolayabilirsiniz benim tesislerimde diye bir öneri sundu. Bu ne derece değerlendirilecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani stoklar kısmında böyle endişe edilecek bir durum yok. Dolayısıyla burada hava şartları son derece önemli.
Evet.
Kimse bilmiyor çünkü işte 4-5 aylık hava tahminleri gerçi var ama son derece güvenilir değil.
Evet.
O yüzden çeşitli kurumların yaptığı böyle birer aylık, iki aylık hava tahminleri var. Biliyorsun Temmuz ve Ağustos oldukça sıcak geçmişti. Hatta bazı basın medya kuruluşları işte tarihte kaydedilen en sıcak Ağustos denildi. Tarih demeleri yanlış. Bazı istasyonların verileri 20-30 yıl geriye gidiyor. Yani tarih boyunca demek yanlış bir şey olabilir. Burada bu El Nino etkisinin ne olacağı şu anda soru işareti. Çünkü El Nino tipik olarak normalden sıcak bir kış gösteriyor. Ama tam bir korelasyon yok.
Evet.
Tam bir korelasyon yok. Bu yüzden soğuk havada gelebilir El Nino etkisi olarak. Yani ne mevsim üstü ne mevsim altı bir, yani normalin üstünde veya normalin altında bir kış geçireceğiz diye elimizde bir done yok.
Belki.
Fakat mesela Japonların yaptığı bir çalışmada 30 günlük tahminler yapıyorlar. 30 günlük tahminler şunu söylüyor. Ekim sonuna kadar normal üstünde bir sıcaklık bekliyoruz şeklinde. Bu hava tahminleriyle ilgili yapılan bazı haritalar var. Oradaki tahminleri gösteriyor. APEC İklim Merkezi'nin yayınladığı işte iki aylık tahminlere yer veriyor. Tabii bu tahminler çok tutarlı olabilir, olamayabilir. O farklı bir şey. Bir de Amerika'da NOAA var. Onun da yayınını takip etmek lazım. Yani şu anda herkesin bir şekilde gözünü diktiği konu bu hava şartları ne olacak? Yani mevsimin altında mı bir sıcaklık göreceğiz? Yani geçen seneki gibi normal üzerinde mi bir kış geçireceğiz? Yoksa çok sert mi bir kış geçireceğiz? Bütün dengeleri değiştirir. Çünkü arz tarafında ciddi bir sıkıntı yaşanması beklenmiyor.
Bu sıcakla ilgili bir şey eklemem gerekiyor. Şimdi hava sıcaklığı yüksek oldukça havanın nem tutma kapasitesi artıyor. Zaten raporda da belirtim. Daha çok yağış oluyor. Yani hidroelektrikleri etkileyebilir ama bir şey daha var. Bunu Financial Times yazdı geçtiğimiz hafta. Pek çok kişi atlıyor. Her sene zaten bir iki hafta dondurucu bir soğuk hava olabiliyor. Bunun temel sebebi de bu kutubun üzerindeki girdabın aşağı inmesi. Havanın sıcak olması bu kutup girdabını dengesini daha çok bozarak ani soğuk havanın, kutup rüzgarının aşağı hızla kaymasına sebebiyet verebiliyormuş. Şimdi ben okuduğum makaleyi söylüyorum. Yani meteoroloji uzmanı gibi konuşmayayım da. Bu da şunu gösteriyor. Evet, hava sıcak olacak ama bu demek değildir ki 14-15 gün olan o dehşet soğuk havalardan yırtacağımız anlamına gelmiyor. Aksine sıcak giden biraz kışın ortası aniden çok soğuk bir kış görme ihtimalimizin de yüksek olduğunu söylüyorlar. Yani bunu bir hani dengeli bakmak lazım. Adamlar sıcak sıcak zannediyor ama büyük ihtimalle 15 gün çok soğuk bir dönem yaşayacağız.
Ne kadar süreceği son derece önemli. O yüzden yani bir sürü enerji şirketinde bu hava durumu tahmini modelleri yapılıyor. Yani adamlar kendileri de model yapıp tahmin yapmaya çalışıyorlar. Bu son derece önemli bir şey. Tamamen olasılıklara dayanan bir modelde. İşte bu kargoların nereye göndereceğim, şimdi mi satılması lazım yoksa birazcık daha balık avlatıp gemiye ondan sonra daha iyi para verilen bir yer buluruz şeklinde gelişmeler olabilir. Peki. O yüzden hani derler ya gözünüz yolda kulağınız bende olsun sayın seyirciler diye bir radyo programı vardı eskiden. O yüzden gözümüz stoklarda, kulağımız hava durumu tahminlerinde olmaya devam edecek.
Şimdi sana bir sorum var. Sorum da şu. Ya şimdi bu soruya ikimiz de cevap veremeyiz. Ama sen biraz daha hani ne diyelim gözü keskin bir uzman olarak. Ben mesela çok baktım, gittim geldim raporda sen söyledikten sonra. Bu rapor ekonomik bir büyümeye işaret ediyor mu sence? Yani bunun cevabı çok tartışmalı ama senin görüşlerini almak istiyorum.
Yani ekonomik büyümeye ya varsayımlara bakmak lazım. Raporun başında zaten ekonomik gelişmeyle ilgili bir küresel ekonomik perspektif diye bir şey ve bir giriş var.
Ya mesela sen şöyle da, oldu mu? Ben mesela gaz talebi beklediğim kadar çok gelmemiş. Evet dönmüş ama ne bileyim biraz daha yüksek olmalı mıydı falan diye düşündüğüm bazı kısımlar oldu.
Ya olabilir. Bunlar Oxford ekonomisi kullanıyorlar. Yani herkesin kullandığı tahmin başka. Yani IMF'si var, bilmem nesi var, özel şirketleri var. Bunların mesela bu Oxford ekonomisi kullanmış, GDP büyüme tahminlerini vermiş şeyler 2022, 23, 24 arasında. Mesela 2024'te Çin'in ekonomik daralma olacağını gösteriyor. Çin'de ve Hindistan'da. Yani bazı kurumlar böyle olmayacak. Japonya'da da aynı şekilde 2024'te düşüş bekliyor. Yani 2024'te ama Avrupa'da yükseliş bekliyor. Yani küresel olarak baktığı zaman küresel verilerde 2022'den 2023'e biraz düşüş gördük. 2023'ten 2024'e geçince yine düşüş göreceğiz. Yani düşüşün devam edeceğini söylüyor. Yani çok fazla iyimser değil ekonomik tahminlerde. Dolayısıyla şimdi bunlar talep tahmini yapmıyorlar ama talep tahmini yapan bir grubun uygulayacağı bu ekonomik büyüme, sanayi indeksi, sanayi üretim indeksi ve hava durumu kullanacağı veriye göre ve modellemenin detayına göre çok farklılıklar verir. Yani sen yüksek büyüme alırsın, yüksek talep gösterir. Enerjide de öyledir. Ama düşük talepte farklı yerlere çekersin. Evet. O yüzden ben o kısmı genellikle pek önem vermiyor. Çünkü herkes kendi güvendiği veya sahip olduğu verisine ulaştığı ekonomik verileri, ne bileyim burada enflasyon oranlarını veriyor. İşte üretim, bazı emtia fiyatları vesaire. Herkesin kullandığı veri farklı. O yüzden insanların çok fazla dikkat etmemesini ben tavsiye ediyorum. Sadece geçmiş verilere bakın. Tahminler, ileriye yönelik tahminler olduğu zaman neyi, nasıl, niçin, hangi varsayımları kullandığını çok iyi bilmek gerekir. O yüzden genel olarak bakıldığı zaman diyorum ya, herkesin söylediği işte bu sene mesela Avrupa Birliği soğuk hava, eğer çok soğuk geçmezse bu kışı belki atlatabilir. Evet. Tamam, atlatsın. Sorun önümüzdeki 2 yıl, 2024-2025. Çünkü 2024'ün sonunda Rusya'dan Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden gaz akışı duracak. Çünkü Trans anlaşması bitiyor ve büyük bir olasılıkla Rusya o anlaşmayı uzatmayacak. Dolayısıyla birdenbire zaten düşmüş olan kapasite bir 15 BCM ortadan kalkacak. O 15 BCM'i talep aynı kalsa dahi LNG ile telafi etmek durumunda kalacak Avrupa. Yani insanlar şunu göz önüne bulundurması lazım. O LNG neye tekabül ediyor? Bak bu Ağustos ayında 493 LNG kargosu satıldı. Avrupa'nın bu 50 BCM dediğimizde yaklaşık 500 LNG kargosuna tekabül ediyor. Yani biliyor musun? Yani bu son derece önemli. O kadar kargoyu, ki bu kargoların hepsi spot değil, bazıları uzun vadeli, bazıların yönünü değiştirebiliyorsun. Yönünü değiştirebileceğin de Çin gibi ihtiyacı olmayan uzun vadeli kontratları re-export edebiliyor Avrupa'ya. Ama bu kargoların, bu şeylerin, kontratların vesaire sınırlı. Hepsi sınırlı. Şimdi Avrupa'da cayır cayır şey yapıldı. Yeni LNG terminalleri yapılıyor. Daha yapılacak. Şu anda bazıları yapım aşamasında, bazıları devreye girdi. Bazıları bu sene sonu, hatta önümüzdeki yıl içerisinde de tamamlanacak. Ama bakıyorsunuz ki hala doğru dürüst uzun vadeli kontratlar yapılmış değil. Arada sırada da böyle uzun vadeli kontratlar görüyoruz 15-20 yıllık. Ama genelde hala doğalgazın geleceği Avrupa'da ne olacağı bilinmediği için bir sürü şirket uzun vadeli anlaşma yapmaktan kaçınıyor. Fakat bunu Çin'de görmüyoruz. Asyalı alıcılar, özellikle Çin. Bak, 2021 Temmuz'undan bu yana yapılan uzun vadeli anlaşmaların 1/3'ünü Çin imzaladı. Anlıyor musun? Avrupa hala ne yapacağını bilmiyor. Uzun vadeli kontratlar gelmiyor. Bunu spotla idare etmeye çalışıyorlar. Tamam, bu sene belki idare edebilirsin. Çünkü stokların çok dolu. Fakat 2024'ün başında bu stoklar, eğer hava çok soğuk geçmezse bile, çoğusunu eritmiş durumda kalacaksın. Ondan sonra stokları doldurmak için tekrar LNG'ye yükleneceksin. O zaman ne olacak? Çünkü biliyorsun 2024'ün sonunda Ukrayna'dan akış da duracak. Ekstradan 15 BCM getireceksin ve neyse, sözü çok uzatıyoruz. Norveç'in de durumu o kadar, yani bahsedildiği gibi şey değil. Norveç'i başka bir yayında ayrıca konuşuruz. Norveç'te de gaz üretimi önümüzdeki 2 sene içerisinde bir zirveye ulaşacak. Zirveye ulaştıktan sonra Norveç'in gaz ihracatında da, çünkü LNG hariç hepsi Avrupa'ya geliyor, gaz ihracatında bir azalma görecek. Dolayısıyla Avrupa Birliği sadece ve sadece hani Rusya'dan kesilen boru hattı gazının telafi etmek yerine aynı zamanda Norveç'ten azalan boru gazını da telafi edecek. Daha fazla LNG'ye yüklenecek. 2024, 2025, 2026. 2026'dan sonra olay kolay çünkü arz fazlası görüyoruz. Herkesin tahmini o şu anda. 2026'dan sonra arz fazlası var LNG piyasasında. Ondan sonra onu kurtarır ama o iki seneyi önümüzdeki yani 2023 değil 24, 25, 26 kışını kurtarırsa düze çıkar Avrupa çıkmazsa.
Zor.
Sen peki, sağ ben selam
ederim. Ya ben şöyle aslında raporun en önemli paragrafını ben en sonda gördüm. Aslında oraya doğru gelmeni bekliyorum. Yani Çin'in yaptığı hamleleri mesela Çin'in gaz konusunda Yuan kontratı ile ilgili yaptığı son hareketi en son raporun en son kısmına bırakmışlar. Bazı politik enerji görünümlerinde biz bu tip konuları hiç göremiyoruz ama GCF bunu yazmaktan kaçmamış. İstersen o tarafa doğru gidelim biraz da son 5 dakikamızda.
Ya şimdi bu fiyatlar konusuna girince çıkamayız evet. Barış.
Sen neye dikkat ettin mesela orada? Yani sen hangilerine baktın? Ben mesela şöyle oldu. Güney Amerika fiyatı bile varmış raporda. Helal olsun dedim. Devam ettim yani. Çok böyle hani bilmediğim bir şey görmedim. Bilmediğim değil yani göremediğim bir şey.
Ya bu fiyatlarda çok fazla bir şey verilemez. Burada belki dikkat edilmesi gereken bir şey şuydu. Hani bazı insanlar diyor ya işte aman petrole indeksli hani spot LNG fiyatları TTF vesaire petrole indeksli fiyatlardan çok yukarıda kaldı. İşte petrole indeksli anlaşma yapmak çok kötüdür vesairedir. Yani buradaki grafiklerde bir şekilde onu ima etmeye çalışıyor. Yani bak evet. Diyorsun evet. 4-5 aydır petrole endeksli fiyatlarla TTF arasındaki fark oldukça farklı. Ama şu var yani oil endeksli, petrole endeksli diyoruz da bu petrole endeksli kontratlarda slope dediğimiz bu yüzde oranı var. Bu raporda yanılmıyorsam iki tane varsayım almıştı. Bir tanesi %14,5 o da genellikle yani geleneksel olarak kullanılan bir rakam %14,5 %10-15 yani petrol fiyatının %15'i. Ama bu yanlış bir şey çünkü son zamanlarda yapılan özellikle 2020-21'de yapılan kontratların bir sürüsü %11, %11,5'la yapıldı. Yani hangi oranı kullanacağın da son derece önemli ama bu petrole indeksli fiyatlarla işte TTF arasında ama işte LNG dediğimiz zaman bir sürü LNG var yani. LNG fiyatı var. Bu yani Kuzeybatı Avrupa var, Avrupa Komisyonu'nun yaptığı var, çeşitli kurumların aynı bölgeye yaptığı değişik ne derler assessment diyoruz. Ölçme, yani rapor edilmiş değil, şirketlerin bildirdiği yani inanırsın inanmasın ayrı bir şey. Yani gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Burada ne kadar ne kadar yanlı bir raporlama var veya yok bilemiyoruz. Yani bence fiyatları bu rapordan okuyup da fiyatlara ilgili bir hüküm vermek bence çok doğru olmaz. Yani o kısım karışık. Kontratları nasıl yapıyorsun, ödeme nasıl olacak falan o ayrı bir şey. Bence o konu için belki bu rapordaki birkaç şey okunur ama çok fazla bağlı kalmamak lazım. Ben bu raporu okuduğum zaman sadece bu grafiksel olarak arz talep ve ticaret kısmında gelişmeler ne olmuş diye bakıyorum ama fiyatlar kısmı beni ilgilendirmiyor. Çünkü fiyatlar kısmı farklı yerlerden takip ediyorum. Tabi burada bir de bu yakıt fuel switching olaylarından falan da bahsediyor bu rapor. aynı zamanda kargo taşıma fiyatlarından vesaireden bahsediyor. Oraları güzel. Ama bunu farklı yerlerden de bulmak mümkün.
Evet hocam, çok güzel bir özet oldu. Teşekkür ediyorum. Aslında raporu herkesin de görmesini isteriz. Gaz OPEC'in raporunu. Eklemek istediğim şeyler var mı?
Gaz OPEC dememek lazım.
Evet. Peki.
Aslına bakarsan öyle bir oluşum değil. Yani o kullanılıyor ama gaz OPEC olarak bence bu, o kadar şey yapmamak lazım. Daha çok daha low profile gidiyor. Yani OPEC gibi bir ne bileyim üretim veya ihracat kotası vesaire yok. Sadece bir form olarak o niyetle başlandı, o niyetle gidiyorlar ama piyasaya herhangi bir şekilde şu ana kadar müdahalesi olmadığı için dolaylı veya dolaysız bence gaz OPEC demek pek doğru olmaz.
O zaman çok teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar.
Rica ederim. İyi akşamlar herkese.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.